Ayrım 3.
Suçu esir düşmekti. Irak'ta Şii olmak, yaşamın her adımında kara tablolara alışık olmak demek. O da Şii bir gençti. Saddam yönetimine kafa tutan iki kardeşi, 1980'li yıllarda tutuklanmış, onlardan uzun süre haber alamamışlardı. İdam edildiklerini öğrendiklerinde, acılarını dışa vurmaktan bile korkmuşlardı. İçlerinde büyütmüşlerdi gözyaşlarını. İran'la savaş sırasında askere alındığında saflarında çarpıştı. Irak ordusuna karşı hiçbir bağ hissetmiyordu gönlünde. Çavuş rütbesini takmasına rağmen 2-3 kez ordudan kaçma girişiminde bulundu. Savaşın sonuna kadar da başaramadı. Körfez Savaşı sırasında yine askere alındı. Kısa süren savaş sırasında birliğindeki bir grup askerle birlikte teslim oldu. Esirlik sonrasında ülkesine döndüğünde iyi karşılanmadı. Onu hapse attılar. Korkunç işkenceler yaptılar. 5 yıl sonra cezaevinden çıktığında artık Irak'ta yaşamak istemiyordu. O da Türkiye'ye kaçtı. Kızını cezaevinde doğurdu. İslam devriminden sonra İran'dan önce Şah yanlıları kaçtı. Onları halkın mücahitleri, sol örgütlerin elemanları ve Kürtler izledi. Nasıl kaçmasınlar? Tüm ülkede korkunç bir işkence ve terör dalgası esiyordu. İnsanlar meydanlarda idam ediliyor, vinçlere asılarak ya da kamyonların arkasına bağlanarak teşhir ediliyorlardı. Yakalanan kızlar, bakire bile olsalar, asılmaktan ya da kurşuna dizilmekten kurtulamıyorlardı. Oysa İslam inanışına göre bakire kızlar idam edilemezdi. Bunun da bir çaresini bulmuşlardı. Hemen oracıkta bir pastarla, pastar, İran'da Şah döneminin yıkılmasından sonra Hümeyni rejimini güçlendirmek için kurulan milis birliklerinin askerlerini devrim muhafızlarına verilen ad. Hemen oracıkta bir pastarla imam nikahı kıydırıp tecavüz ettiriyor, sonra da asıyorlardı. Daha acısı, bir süre sonra bu kızların evlerinin kapısı çalınıyordu. Anne, ben senin damadınım. Kızınla asılmadan önce evlendik. Sırıtan bir adam böyle söylüyordu. Bu asılan kızın ailesini ikinci bir eziyetti. Bazen de kapıyı çalıp kurşuna dizerken sıktıkları mermilerin parasını istiyorlardı. İran'dan kaçanlar bu dalganın sürükledikleriydi. Çoğunun ilk durağı Türkiye'ydi. Bir ara Türkiye'deki İranlıların sayısı yüz binlerle ifade edilir olmuştu. İslam devrimi muhaliflerini burada da rahat bırakmıyor, peşlerine düşüyordu. Öldürülen İranlı mültecilerin katilleri bulunamıyordu. 1993 sonlarında emniyetin dikkatini çekti. Ne zaman İran'dan resmi bir heyet gelse, o günler içinde bir ya da birkaç kaçak öldürülüyordu. Savama'nın katilleri büyük olasılıkla bu heyetlerle birlikte gelip cinayeti işliyor ve rahatça ülkesine dönüyordu. Aradan yıllar geçti, cinayetler geride kaldı. İran'dan kaçanlar eski oranla azaldı. Şimdi kaçanların çoğu yıllarca cezaevinde yatanlar. Devrimin ilk günlerinde cezaevine girenler, 1990'larda dışarı çıkmışlar ama sürekli taciz edilmişlerdi. Çırılçıplak söylenen marşlar. 1996 yılında dağları aşarak Ağrı'ya ulaşan İranlı genç de ülkesinde yaşama şansı kalmayan insanlardan biriydi. 32 yaşındaydı ve yaşamının neredeyse yarısı cezaevinde geçmişti. Cezaevine girdiğinde henüz bir lise öğrencisiydi. Arkadaşlarıyla birlikte duvarlara yazı yazıyor, bildiri dağıtıyorlardı. Şah rejimine karşı mücadele eden herkes gibi gizlenmeye gerek görmüyorlardı. O günlerde tam bir serbestlik ortamı vardı. Mollalar iktidara gelince sol örgütlerin elemanlarını teşhis etmekte hiç zorluk çekmediler. O da gözaltına alınanlardan biriydi. 9 ay boyunca işkence gördü. Cezaevi günlerinde de dayak hiç eksik olmadı. En korkunç dayağı öldürülen bir arkadaşını andığı için yedi. İçlerinden biri cezaevi yönetimine ihbar etmiş, anma toplantısına katılan mahkumların tümü çırılçıplak soyulup küçük bir hücreye takılmışlardı. Ne yiyecek, ne tuvalet. Çırılçıplak ve ayakta geçen saatler. El ele tutuşup marşlar söylediler. Ayakta kalmanın başka yolu yoktu. Arkadaşlarından biri sonunda dayanamadı, tuvaletini yaptı. Az sonra gardiyanlar geldiler ve hepsini sopadan geçirdiler. Cezaevinden çıkınca iş bulmakta zorlandı. Sonunda bir pazar yerinde tezgah açtı, meyve sebze satmaya başladı. Uzun zaman sonra bir cezaevi arkadaşıyla karşılaştı. Hadi gel, nokta nokta noktanın evine gidelim. Onun ölüm yıl dönümü. Bu fikir onun da hoşuna gitti. Birlikte gidip oğlu öldürülen annenin elini öptüler. Biz de senin oğlun sayılırız. Bu anma ziyaretlerini sürdürdüler, öldürülen başka arkadaşlarının evlerini sırayla dolaştılar. Sonra İslam devrimi aleyhine duvar yazıları yazmaya, küçük kağıtlar dağıtmaya başladılar. Bu eylemleri uzun ömürlü olamadı. Arkadaşı yakalandı. Kendisi de yakalanacağını anlayınca kaçtı. Ağrı'da güvenlik görevlilerine teslim olduğunda iyice zayıflamış, avurtları çökmüştü. Soruları yanıtlarken çok tedirgindi. Geri gönderilmekten korkuyordu. Öyle olmadı. Sığınma talebi kısa sürede kabul edildi. Bir Avrupa ülkesine gönderildi. Kızlarım olmadan asla. İran'dan bir yıl kadar önce kaçan bir kadın da İslam devrimi öncesinde bir sol örgüt militanı olarak eylemlere katılmıştı. Sonraki yıllarda başından geçenler, Amerikalı Betty Mahmudi'nin Kızım Olmadan Asla adlı ünlü romanına taş çıkartacak cinstendi. Onun dramı devrim sonrasında gözaltına alınmasıyla başladı. O güne değin modern, rahat bir yaşamı vardı. O, kentte araba kullanan ender kızlardan biriydi. Daha 19'undaydı. İşkence aniden dünyasını değiştirdi. Neyse ki kara günler uzun sürmedi. Çok zengin olan babası hemen devreye girdi. Tüm gücünü kullanıp kızını 10 gün içinde serbest bıraktırdı. Bir süre sonra yeniden gözaltına alındı. Babası bu kez ilkinde olduğu kadar çabuk kurtaramadı kızını. Genç kız 6 ay kadar tutuklu kaldı. İşkencenin her türlüsüyle tanıştı. Serbest kalınca babası kızını bir dahaki sefere kolay kurtaramayacağını anlamıştı. Gel seni evlendirelim, yoksa seni rahat bırakmayacaklar dedi. Başka çaresi yoktu, kabul etti. Zengin bir tüccarın oğluyla evlendirdiler. Ama yine kurtulamadı. Üçüncü kez gözaltına alındığında ilk kızına hamileydi. Seni de bebeğini de öldüreceğiz diye karnına vuruyorlardı. Nasıl olduysa çocuğunu düşürmedi. Cezaevinde doğan kızını dışarı çıkardı. Bu arada babası da zor günler geçiriyordu. Şah döneminin zenginlerinden olduğu için malına mülküne el koymuşlardı. O nedenle genç kızın cezaevi günleri öncekilerden daha uzun oldu. 1984'te cezaevinden çıktığında kızı konuşmaya başlamıştı bile. Sorunları yine bitmedi. Kocasının ailesi onu reddetti. Kocası ona sahip çıktı. Tahran'a taşındılar. Büyük ve modern bir sitede ev tuttular. Artık evinin kadınıydı. Birbirine benzeyen günler sakin geçiyordu. İkinci kızını orada doğurdu. Evdeki huzurlu ortam yıllar sonra bozuldu. Kocasının iş yemekleri arttı. Eve daha az uğrar oldu. Aralarındaki iletişim kopunca kavgalar, ardından dayak başladı. Annelerini korumaya çalışan kızlarını da hırpalıyordu. Daha kötüsü onu, pastarlara ihbar etmekle tehdit etmesiydi. Veririm seni devletin eline, yine rahat durmuyor, eve bildiri getiriyor, dağıtmasını ben engelliyorum derim. Kadın korkuyordu. 1993'te babası ölmüş, tamamen yalnız kalmıştı. Kocasının pervasızlığı biraz da bu yüzdendi. Zamanla dayaklar dayanılmaz bir hal aldı. Kadın canını dişine takıp boşanma davası açtı. Adam umursamadı. Sadece kızlarını vermeyeceğini söylemekle yetindi. Kadın bunu kabul etmiş göründü. Bir yandan sordu soruşturdu. İslam hukukuna göre regin dönemi başlayan kızların velayetinin anneye verilebileceğini öğrendi. Kızlarını alıp kaçmayı kafasına koymuştu. Kaçış hazırlıklarını gizlice yürütmeye başladı. Son duruşmada kızlarının regl dönemine girdiklerini söyleyip velayetlerini istedi. Bu isteğinin kabul edilmesi kocasını çılgına çevirdi. Tehditlerini arttırdı. Kadın itiraz etmeyip bir iki gün oyaladı. Bu sırada pasaport ve diğer hazırlıkları tamamladı. Kızlarını yanına alıp kaçtı. Ankara'ya ulaşınca onun ve kızlarının yaşamında yeni bir perde açıldı. Aylar süren bekleme döneminin ardından mülteci statüsü kazandılar ve şimdi batıda bir ülkede dayak ve korkulardan ama ülkelerinden de uzak bir yaşam sürüyorlar. İnsan kaçırma sektörü. Bayan Hakiki 65 yaşında bir İranlıydı. Ülkesinden kaçmak zorunda kalmış, Türkiye'ye geçebilmek için bir çeteye binlerce dolar ödemişti. Zengin bir kadındı. İnsan tacirlerinin VIP servisi hizmetinden yararlanmıştı. Sınırda kullandığı sahte pasaport birinci sınıftı. Türkiye'ye adımını atınca özel bir araç onu almış, Ankara'ya kadar getirmişti. Bedelini ödeyince rahat bir yolculuk yapmıştı. Bir eve yerleştirildi. İlk fırsatta bir bankaya gidip yanındaki 80 bin doları güvenceye aldı. Gönül rahatlığı içinde hazırlıkları beklemeye başladı. Kanada'ya uçabilmesi için yeni bir pasaport düzenlenecekti. Şebeke faaliyete geçti. Kanada'da bayan Hakiki yaşlarında bir İranlının pasaportu ve ikamet belgesi bulundu. Satın alındı ya da çalındı. İstanbul'a gönderilen belgelerdeki fotoğraflar özel laboratuvarda söküldü. Yerine bayan Hakiki'nin yeni fotoğrafları yapıştırıldı ve müjde verildi. Hemen uçak biletini alan bayan Hakiki, bankadaki parasını çekmek istedi. İşte o zaman şebeke elemanları dostça uyardılar. O kadar parayla Kanada'ya giremezsin. Paran bankada kalsın, biz sana sonra göndeririz. O güne değin çok iyi davranmışlardı. Yaşlı kadın sözlerinden şüphe bile etmedi. Bankadaki parasını çekebilmeleri için vekalet verdi. Sahte pasaporta Türkiye'den çıkışı sorun olmadı. Kanada'ya gittikten sonra Türkiye'yi aradı. 80 bin dolarını göndermelerini isteyecekti ama kimseyi bulamadı. Şebeke elemanları bankadaki parayı çekmiş ortadan kaybolmuşlardı. Yaşlı kadın yabancı bir ülkede beş parasız kalmıştı. Üzüntüden kalp krizi geçirdi, öldü. 1995'teki bu olay binlerce örnekten sadece biri. İnsan ticareti Türkiye'de karlı bir sektör. Yıllık cirosunun 700 milyon dolar olduğu hesaplanan bu sektöre uluslararası çeteler hakim. En yaygını da İranlı çeteler. Çoğunun geçmişi İslam devrimi sonrasında binlerce İranlının Türkiye'ye kaçtığı yıllara dayanıyor. Hala faaliyetlerini sürdüren bu şebekelerin bir ayağı İran ya da Irak'ta, bir ayağı da Avrupa ülkelerinde. İnsan kaçırmanın bin bir yolu var. Sınır kapısından kısa süreli vize ile ya da sahte pasaportla çıkmak, tırların gizli bölmelerinde saklanarak geçmek, dağlardan yürüyerek Doğu Beyazıt ya da Yüksek Ova'ya ulaşmak, her kaçış yolunun tarifesi farklı. Anlaşma sınırı geçince bitiyor. Ücreti ödenirse şebeke elemanları sınırın bu tarafında karşılıyor. Kaçaklar Ankara ya da İstanbul'a götürülüyor, buradaki evlere, otellere yerleştiriliyorlar. Bekleme dönemi başlıyor. Durum uygun oldukça isteyen istediği ülkeye gönderiliyor. Sahte pasaportta ya da yine sınırdan kaçak yollarla. Bazen de batıya açılan sınır kapılarında durum uygun olmuyor, kimseyi gönderemiyorlar. Barındıramayacakları kadar insan yığılıyor, o zaman polise ihbar ediyorlar. Türk polisi kaçakları yakalayınca şebeke rahatlıyor. Tabii ücretlerini önceden tahsil etmiş oluyorlar. Avrupa ülkelerine gitmek isteyenlerden 5.000-6.000 dolar, Kanada'yı tercih edenlerden 10.000-11.000 dolar. Döviz bürosunda insan ticareti. Bu şebekelerden birini yönetenler İranlı iki kardeşti. Yıllar önce Türkiye vatandaşlığına geçmişler. Büyük olan İlyas Güven, küçük kardeşi ise Taner Güven adını almıştı. Ankara'da Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde bir döviz bürosu açmışlardı. Kocaman Taner döviz tabelasını iyi döşenmiş büroyu gören kaçak İranlılar onlara güven duyuyordu. Büroda sık görülen polislerle iki kardeşin dostluğu da kaçakları rahatlatan başka bir unsur oluyordu. O kadar güveniyorlardı ki yanlarında getirdikleri paraları güven kardeşlere teslim ediyorlardı. Karşılığında ise iki kardeş belge niyetini, miktarı yazıp imzaladıkları küçük kağıt parçalarını veriyorlardı. 1997 Mart'ında olan oldu. Güven kardeşler bir gece ortadan kayboldu. Nereye gittiklerini kimse bilmiyordu. Binlerce dolar kaptıran kaçaklar 89'a 7-8 numaradaki büronun kapısında günlerce bekleştiler. Kimileri geceleri kapının önünde yattı ama iki kardeşten bir daha haber alınamadı. Geride kulaktan kulağa aktarılan söylentiler kaldı. Şebeke 10 yıldır binlerce İranlıyı batıya kaçırmış, büyük paralar kazanmıştı. İnsanların paralarını dolandırmakla kalmamış, genç ve güzel kaçak kadınları da kandırıp birlikte olmuşlardı. Ölü taklidiyle kurtuldu. Türkiye'den gizlice çıkarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mültecilerin işi zor. Çoğu yol iz bilmedikleri için insan tacirlerinin eline düşüyor. Onlar da bu insanları çürük teknelere ya da tırların arkasına, tankerlerin içine tıkıştırıp sınırdan kaçırmaya çalışıyor. Sanki ölüm peşlerinden koşuyor. Umuda doğru çırptıkları kanatları kırılıyor bazen. Batan teknelerde boğulan hamile kadınlar, kuytu köşelerde öldürülenler o kadar çok ki. 1989 baharıydı. Jandarma Meriç kıyısında bir ceset buldu. Akşama doğru da katiller yakalandı. Fazla uzaklaşamamışlardı. Suçlarını kabul ettiler, cinayeti anlattılar. İki İranlıyla Yunanistan'a geçirmek için anlaştık. Parayı peşin aldık. Meriç'ten botla geçerken pasaportlarını ve paralarını istedik. Karşıya geçince vereceğimizi söyledik. Pasaport ve paralarını alınca küreklerle kafalarına vurduk. Öldüklerine emin olunca ikisini de suya atıp kaçtık. İki kişiyi öldürdüklerini söylüyorlardı ama ortada bir ceset vardı. Jandarma öbür cesedi bulamadı. Çünkü genç olanı ölü taklidi yapmıştı. Katiller uzaklaşana kadar beklemiş, sonra kaçmıştı. Genç adam uzun bir zaman sonra Ankara'da ortaya çıktı. Avrupa'ya gitmek için umudunu kesmemişti. Bu kez resmi yolları denedi. Uzun süreceğini anlayınca vazgeçti. İstanbul'a döndü, rastladığı insan tacirleri ilkinden insaflı çıktı. Sınırın öbür tarafına gerçekten geçirdiler onu. İlticaya kilo engeli. Batı'ya gidebilmenin yasal yolları da mevcut. Türkiye'ye girip 10 gün içinde polise başvuranlar, ardından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne başvurup sığınma talebinde bulunabiliyor. Mülteci statüsü verilenlere bazen 2 yılı bulabilen bekleme döneminde asgari ücret düzeyinde para yardımı yapılıyor. Ve onu kabul edecek üçüncü bir ülke aranıyor. İşte bu aşamada sayısız engel çıkıyor. Sağlık bu engellerden sadece biri. Mülteciler dişlerinden tırnaklarına kadar sıkı muayeneden geçiriliyor. Kimi zaman şişmanlık, kimi zaman böbrek yetmezliği Batı'nın reddetme gerekçesi oluyor. İranlı bir mülteci ve eşini Batılı bir ülke kabul etmişti. Son olarak sağlık muayenesine gittiler. Döndüklerinde yüzlerinden felaket okunuyordu. Ne oldu, bir sorun mu çıktı? Evet, sende fazla yük var diyorlar. Ne olacak, sen de eşyalarının bir kısmını bırak öyle git. Bırakamam efendi, fazla yük karımda. O zaman anlaşıldı ki eşinin şişmanlığı problem olmuştu. Adama karın uçakta bir koltuğa sığmaz, nasıl götürelim denmişti. Benzer sorunlar en çok Kızıl Irak'tan gelenlerde yaşanıyordu. Körfez Savaşı sonrası bölgede ortaya çıkan otorite boşluğu, sağlık alanında felakete neden olmuştu. Ne doğru düzgün hastane, ne ilaç, ne de doktor bulunabiliyordu. Böyle olunca ciddi sağlık problemi yaşayan insanların tek çaresi Avrupa'ya gitmekti. Batı ise çoğu zaman onları reddediyordu. Kuzey Iraklı bir aile aynı düş kırıklığını yaşadı. Oğullarının böbrekleri çalışmıyordu. Kuzey Irak'ta tedavi imkanı bulunamamıştı. 6 yaşındaki çocuk 1 yaşında gibi duruyordu. Küçücük kalmıştı. Onları alacak ülke bulunamadı. Hep aynı gerekçe öne sürülüyordu. Bizde zaten çok böbrek hastası var. Kendi hastalarımızı tedavide bile zorlanıyoruz. Adamın 10 gün içinde polise başvurmaması da sorun çıkardı. İşler bekledikleri gibi gitmeyince karı kocanın huzuru kaçtı. Sık sık tartışmaya, kavga etmeye başladılar. Her kavga adamın karısını dövmesiyle noktalanıyordu. Sonunda adam ayrılmak için bir gerekçe buldu. Ben Gürcistan'a gidiyorum. Oraya girip çıkmak kolaymış. Oradan Türkiye'ye yeniden girer, polise başvuru meselesini böylece hallederim. Gidiş o gidiş, bir daha dönmedi. Kadın oğluyla bir başına kala kaldı. Afrika'dan vahşet öyküleri. MYK görevlilerinin Afrika'dan gelen insanlardan dinledikleri öyküler korkunç kanlı. Bir kız çocuğu yaşadığı vahşeti, evimizi silahlı adamlar bastı. Anneme tecavüz edip boynunu kestiler. Kız kardeşimi ahıra götürdüler. 15 dakika sonra sesler kesildi cümleleriyle anlatıyordu. O adamlar köyüne geldiğinde biz oyun oynuyorduk. Bum bum diye ses çıkaran ve birçok kişiyi öldüren bomba sesleri duydum. Sudanlı bir çocuk ise böyle özetliyordu yaşadıklarını. Nereye gittiğimizi bilmeden öyle kaçtık diyen çocuk soluğu Türkiye'ye almıştı. Onun gibi Afrika'dan gemilerle Türkiye'ye ulaşanların sayısı hiç de az değildi. 1998 yılında sığınma talebinde bulunan Afrika kökenlilerinin sayısı 77. Ancak kaçak Afrikalıların sayısı bu rakamın çok çok üzerinde. Çoğu kez bu insanların ülkelerinden gerçek kaçış nedenlerini, hatta hangi ülkeden olduklarını bile bulmak mümkün olmuyor. Batı ülkeleri de çoğunun ekonomik nedenlerle kaçtığını öne sürüyor ve özel durumlar dışında Afrikalıları mülteci olarak kabul etmiyor. Mülteciliğin tanımı ve Türkiye. Mülteci sorununda Türkiye'nin konumu ilginç. Bir yandan doğudan gelen binlerce insan Türkiye'ye sığınıyor, bir yandan da Türkiye'den binlerce insan Avrupa'ya kaçıyor. Avrupa ülkelerine sığınanların geldikleri ülkeler sıralamasında Türkiye birinci sırada. Doğudan batıya doğru büyük bir nüfus aktarımı söz konusu. Bu insanların hepsi gerçekten mülteci mi? Ekonomik nedenlerle refah ülkelerine göç etmek isteyenler, mültecilerin arasından nasıl ayıklanacak? Bu yanıtı zor bir soru. Sadece mülteciliğin tanımı belli. Irkı, dini, milliyeti ya da siyasal görüşü nedeniyle zulüm görmekten haklı sebeplerle korkan, vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu korkudan dolayı söz konusu ülkeye dönmek istemeyen ya da dönemeyen kişiler. 1951 Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme. Bu kapsama girmek için yalan söyleyen, sahte belge düzenleyenlerin sayısı anımsanamayacak düzeyde değil. Türkiye'ye kaçan insanların bir bölümü için de bu geçerli. Ancak çoğu kez gerçeğe ulaşabilmek çok zor. Sorunlardan biri de Türkiye'nin Doğu ülkelerinden mülteci kabul etmemesi ve 1951 Sözleşmesi'ne çekince koyan iki ülkeden biri olması. Türkiye, doğudan gelenleri mültecilik statüsü tanımıyor. Sadece üçüncü bir ülkeye gidene değin, geçici ikamet izni veriyor. Birleşmiş Milletler çekincenin kaldırılmasını istiyor. Batıya ekonomik nedenlerle gitmek isteyenlerin böylece engelleneceğini savunuyor. Türkiye ise farklı görüşte. Hem göç dalgasının büyüyeceği hem de bu yükümlülüğün altından kalkamayacağını öne sürüyor. Avrupa'nın barışı olmaya hiç niyeti yok. Çünkü çevre ülkelerde yaşanan siyasal sosyal depremler her yıl binlerce insanı Anadolu'ya savuruyor. Sadece 1998 yılı içerisinde Türkiye'ye kaçıp Birleşmiş Milletler'e başvurarak başka ülkelere iltica talebinde bulunanların sayısı 6.237. İllegal yollardan girerken yakalananların sayısı ise 28.275. Türkiye'ye her gün 50 kişi gizlice giriyor ve bunlardan 35'i yoluna kaçak olarak devam ediyor. İstanbul'daki kaçakların sayısının da 100 bini aştığı tahmin ediliyor. Yine de onların bu ülkedeki varlığı küçük bir evde 50-60 kişi yakalandıkları ya da Ege'deki tekneleri battığı zaman fark ediliyor. Oysa onlar rüzgarın önünde sürüklenen yapraklar kadar kırılgan. Geride bıraktıkları dramların ağırlığı hep omuzlarında.